Ayrım 9.
Ebu Hureyre, ateşin değdiği şeyi yemekten ötürü abdest alınız. Müslim Hayd 90 şeklinde bir hadis söyleyince Abdullah İbn Abbas, ey Ebu Hureyre, yağ yiyince, sıcak su içince veya kullanınca abdest mi alalım demiş. Ebu Hureyre, kardeşimin oğlu, peygamberden bir hadis duyunduğunda örnek vererek itiraz etme demiştir. Fefatihur Rahamut Şarh Musemmiliz Sübut 2 Taksim 178. Fatıma binti Kays kocasının kendisini kesin talakla boşadığını, bu durumda Allah'ın elçisinin kendisine nafaka ve konut vermediğini, kocasının evinden çıkmasını buyurduğunu, İbn Ümmi Mektub'un evinde süreni geçir çünkü o kördür, seni görmez, rahat edersin dediğini anlatmış. Hazreti Ömer, anladı mı anlamadı mı yoksa unuttu mu bilmediğimiz bir kadının sözüne uyup da Rabbimizin kitabını bırakamayız diyerek Fatıma'nın hadisini kabul etmemiştir. Hazreti Ayşe de bu kadına Allah'tan korkmuyor musun demiştir. Nebevi 10 Taksim 95. Başka bir rivayette Hazreti Ayşe Fatıma'nın hadisini çok ayıplamış. Fatıma ıssız bir yerdeydi. Orada oturması kendisi için tehlikeli olduğundan Resulullah onun oradan başka bir yere gitmesine müsaade etmiştir dedi. Yine Ayşe bu hadise göre hüküm vermek isteyen Medine valisi Mervan İbn el-Hakem'e Fatıma'nın hadisini hiç hatırlamasan sana zararı olmaz demiştir. Ebu Davud Talak B7 H 2292 2295. Bazı birin sözünün sadece lanede u kitabe rabbina, Rabbimizin kitabını bırakmayız şeklinde olduğunu ve sünnete nebiyyena, peygamberimizin sünnetini bırakmayız ilavesinin bulunmadığını söylemiştir. Boşanan kadına nafaka ve konut verilmeyeceğini söyleyenler, Fatıma'nın bu rivayetlerini delil gösterirler. Oysa bu rivayetler, onları evlerinden çıkarmayın, kendileri de çıkmasınlar. Talak 1. Boşadığınız kadınları gücünüz ölçüsünde oturduğunuz yerin bir bölümünde oturtun. Talak 6. Ayetlerine aykırıdır. Başka bir rivayette de Şabi Fatıma'nın iddeti içinde Allah elçisinin kendisine nafaka ve konut vermediği hakkındaki sözünü anlatınca orada oturan Esved İbni Yezid bir avuç çakıl taşı alıp onun üstüne atmış ve şöyle demiştir. Yazık! Sana sen böyle mi söylüyorsun? Oysa Ömer, biz Allah'ın kitabını ve Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetini bırakıp da duyduğunu belleyip bellemediğini bilemediğimiz bir kadının sözüne mi uyacağız? Boşanan kadına nafaka da konut da vardır. Yüce Allah, onları evlerinden çıkarmayın. Onlar da çıkmasınlar ancak açık bir edepsizlik yaparlarsa o zaman çıkarabilirsiniz buyurmuştur. Müslim Talak B6H46. Hazreti Ali de Makıl İbni Sinan'ın Mufavvada boşama yetkisine sahip kadın hakkında anlattığı hadisi reddetmiştir. Olay şöyledir. İbn Mesud bir kadınla tafvit şartıyla istediği zaman kendi kendini boşama koşuluyla mehir belirtilmeden evlenen ve zifaftan önce ölen kişinin karısına tam mehir verilmesine ve kadının iddet beklemesine miras alınmasına hükmetmiştir. Makıl İbn Sinan el-Eşşai İbn Mesud'u destekler mahiyette Allah'ın elçisi sallallahu aleyhi ve sellemin Barva binti Vaşık hakkında böyle hüküm verdiğini işittim demiştir. Ebu Davud Nikah B31H2114, Tirmizi Nikah Babur Racul Yetevezicul Merete H1145, Nezai Nikah Babu İbahutut Tezevveccu Bi Gayri Sadak 6 Taksim 98, İbn Mace Nikah B18H1891. İşte Makıl İbn Sinan'ın naklettiği bu haberi İbn Mesud kabul etmiş fakat Hazreti Ali, topuklarına işeyen bir bedevinin sözünü ne yapacağız? O miras sanmış, o kadına mehir yoktur diyerek reddetmiştir. Fefatihur Rahamut 2 Taksim 150. Abdullah İbn Ömer, ölen kişi ailesinin ağlamasından ötürü azap çeker. Buhari Cenaiz 33-34, Müslim Cenaiz 16-18-19-22-24-26. İbn Ömer'in anlattığı bu sözü duyan Hazreti Ayşe, hayır vallahi Allah'ın elçisi sallallahu aleyhi ve sellem asla ölen kişi ailesinin ağlamasından ötürü azap çeker demedi. Şöyle dedi. Allah ailesinin ağlaması yüzünden kafirin azabını artırır. Güldüren de ağlatan da Allah'tır. Bir günahkarın günahını bir başkası çekmez. Başka bir rivayete göre de Ayşe, Ömer'in ve oğlu Abdullah'ın aktardığı bu sözü duyunca, "Siz bana yalan söylemeyenlerden söz naklediyorsunuz. Onlar yalan söylemezler. Ama insanlar duyduklarında yanılabilirler," demiştir. Müslim Cenaiz B9H22. Müslim'in rivayetine göre cünüp olanın teyemmümle namaz kılamayacağı görüşünde olan Hazreti Ömer'e, aksi görüşte olan Ammar, "Ey müminlerin emiri, hatırlamıyor musun? Ben ve sen bir savaştaydık, cünüp olduk. Su bulamadık. Sen namaz kılmadın, bense yere debilenip namaz kıldım. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bana, sana sadece iki kez elini yere vurmak yetişirdi," dedi, demiş. Ömer bu olayı hatırlamamış ve görüşünden dönmemiştir. Abdullah İbn Muhammed İbn Nizamiddin el-Ensari, Fefatihu Rahmut bi Şahri Muessellem el-Sibut Mısır 1324 2 Taksim 172. Buna benzer eleştiri ve red olaylarının örnekleri çoktur. Özellikle siyasi olaylardaki birbirlerini suçlamalar çok daha ağırdır. Emevilerin takriben bir asır âli evladına lanet ettikleri, hutbelerde Osman'a rahmet okuttururken ardından da Ali'ye ve evladına çok ağır biçimde hakaretle lanet okuttukları tarihi bir gerçektir. Hakaret etmek, lanet okumak, yalancılıkla suçlamaktan çok daha ağırdır. İşte son iki halife devrinden itibaren başlayan karışıklıklar, sürtüşmeler, peygamberin üstüne çok yalan sözlerin atılmasına, batıl düşüncelerin, hurafelerin İslam literatürüne sızdırılmasına neden olmuştur. Ahmet Emin şöyle diyor: "Bilginler bu batıl düşünceleri, iftira ve yalanları ayaklamak için cerh ve tadil kuralları geliştirmişselerdi, içerikten çok raviler zinciriyle senetle uğraşmışlardır. Peygamber'e yakıştırılan birçok sözün peygamber devrindeki koşullara, tarihi gerçeklere, Kur'an'ın ruhuna, peygamberin bilinen düşünce yapısına ve üslubuna uyup uymadığına dikkat etmemişlerdir. Rivayet edilen birçok hadisin gerçekte bir fıkıh kuralı kipinde olduğunu fark etmemişlerdir. Aktarıcıları eleştirmeye harcadıkları çabanın yüzde birini dahi metin eleştirisine ayırmamışlardır. Yüksek değerine, araştırmadaki titizliğine rağmen Buhari'nin eleştirileri de sadece aktarıcılarla sınırlı kaldığı için derlediği hadisler arasında tarihi olaylara, deneyli gözlemlere uymayan sözler görüyoruz. Mesela, bundan 100 yıl sonra yeryüzünde nefes alan bir canlı kalmaz. Buhari İlm 41, Mefakitus Salah 20-40. Kim her sabah 7 acve bir hurma türü yerse o gün ta gece oluncaya dek ona ne zehir ne büyü etki yapar. Buhari Atime 43 Tıp 52-56 Müslim Eşribe 155 İbn Hanbel Müsned 1 Taksim 168 177-181 gibi rivayetler Buhari'nin mecmuasında yer almıştır. Hafızasına dayanarak hadis rivayet eden Ebu Hüreyre'nin zamanla başkasından duyduğu sözleri peygamberin sözlerine karıştırdığı, görmediği olayları görmüş gibi anlattığı bilinmektedir. Şu olay bunun örneklerinden biridir. Ebu Hüreyre, "Allah'ın elçisi buyurdu ki, cünüp olarak sabahleyin kimsenin orucu olmaz." Müslim Siyam 75-80 demiş. Onun bu sözünü duyunca reddeden peygamberin zevcesi Ümmü Seleme ve Ayşe R.A. "Allah'ın elçisi Ramazan'da ihtilam olarak değil fakat ilişki kurarak cünüp olur ve öyle sabaha girerdi. Daha sonra yıkanır oruç tutardı," demişlerdir. Peygamber zevcelerinin sözü kendisine iletilince Ebu Hüreyre, "Onlar benden bilgilidir. Ben bunu Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den değil, Abbas oğlu Fadlan duydum," demiştir. Müslim aynı kitap İbn Mace Siyam 27 H 1702-1704 ve Fatihur Rahamut 2 Taksim 175 Fecrul İslam 219. Hanefiler de bazen Ebu Hüreyre'nin kıyasa aykırı buldukları rivayetlerini kabul etmemişlerdir. Mesela Ebu Hüreyre, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle buyurduğunu söylemiştir. "Deve ve koyunun sütünü memede bırakmayın. Kim sütlü görünsün diye sütü memede bırakılmış bir hayvan satın alır da sağarsa serbesttir. Dilerse razı olup hayvanı kabul eder. İstemezse hayvanı geri verir. Üste de bir sağ, 33.6 kilogram hurma verir." Buhari buyu 64, Müslim buyu 11, Nesai buyu 14. Hanefiler şu gerekçeyle bu hadisi kabul etmemişlerdir. Ebu Hüreyre fakih değildir. Bu rivayeti kıyaslara tamamen aykırıdır. Zira sütü sağmak ya bir hakka tecavüzdür ya da değildir. Eğer hakka tecavüzse tecavüzün ödenmesi ya misliyle veya değeriyle yapılır. Bir sağ hurma sağlan sütün ne mislidir ne de değeri. Fevatihu Rahamut 2 Taksim 145 Fecrul İslam 220. Abdülali Muhammed el-Ensari Ebu Hüreyre'nin hadisinin kim size saldırırsa siz de onun size saldırdığı kadar ona saldırın. Bakara 194. Bir kötülüğün cezası onun gibi bir kötülüktür. Şura 40. Ayetlerine aykırı olduğu için reddedildiğini söylüyor. Fevatihur Rahamut 2 Taksim 146. Resmi hadis derleme faaliyetlerinin başlaması. İlk asırda sahabiler ve tabiler hadislerin yazılmasının yararlı olup olmayacağı konusunda ayrı görüşteydiler. Daha sonra yazılması görüşü ağır bastı ve bu konuda ilk resmi adımı da Ömer İbn Abdülaziz 99-101 Taksim 717-719 attı. Muvatta'daki rivayete göre Ömer İbn Abdülaziz, Ebu Bekir İbn Muhammed İbn Hazm'a şu direktifi yazdı. Bak, Allah'ın elçisi sallallahu aleyhi ve sellemin hadisi ve sünnetine dair bulduklarını yaz. Çünkü ben alimlerin gitmesiyle ilmin kaybolacağından korkuyorum dedi. Ve Ensarlı Abdurrahman kızı Amne'nin ve Ebu Bekir'in oğlu Muhammed'in oğlu Kasım'ın yanında bulunan hadisleri kendisine yazmasını emretti. Bu metin mevcut Muvatta'dan değil, Muhammed İbn el-Hasan'ın rivayeti olan Muvatta'da vardır. Elimizdeki Muvatta, Yahya İbn Yahya el-Leysi'nin rivayetinden olmuştur. Ebu Nuaym de tarihi İsbahan'da Ömer İbn Abdülaziz'in taşra halkına Allah'ın elçisi sallallahu aleyhi ve sellemin hadisini araştırıp derleyin diye yazdığını saptamıştır. Duhal İslam S-106. Ebu Bekir Medineli Ensardandı. Süleyman İbn Abdülmelik ve Ömer İbn Abdülaziz'in zamanında Medine valisi oldu. Ömer İbn Abdülaziz 99-101 Hicri yıllarda hüküm sürmüştür. Buna göre Ebu Bekir bu derleme emrini 100. yılda almış olmalıdır. Fakat alınan bu emrin uygulandığı hakkında bir şey bilmiyoruz çünkü Ebu Bekir tarafından derlenip bize kadar gelen bir mecmua bilinmemektedir. Ondan sonra gelen hadis derleyiciler de böyle bir mecmuadan söz etmemişlerdir. Bundan dolayı bazı doğu bilimciler bu haberin doğruluğundan kuşkulanmaktadırlar çünkü böyle bir mecmua derlenmiş olsaydı bu daha sonraki derleyenlerin temel kaynağı olurdu. Ancak kuşkuya gerek yoktur çünkü haberde Ömer'in böyle bir emir yazdığından söz ediliyor ama bu emrin uygulanıp bir mecmua derlendiğinden söz edilmiyor. Herhalde Ömer'in çabuk ölümüyle bu emir uygulanmamıştır. Abbasiler devri girip de 2. Hicri asır yarılanınca öteki ilimler gibi hadis derleme ve telifi de başladı. Mekke'de Rum kökenli Buhari'nin sağlam kabul etmediği Abdülmelik İbn Cüreyye, Ö 150 Taksim 767, Medine'de Muhammed İbn İshak, Ö 150 Taksim 792 ve Malik İbn Enes, Ö 179 Taksim 795, Basra'da Said İbn Arube, Ö 156 Taksim 772, Errabi İbn Sabi, Ö 160 Taksim 776 ve Hammad İbn Seleme, Ö 176 Taksim 792, Küfe'de Süfyan Es-Sevri, Ö 161 Taksim 777, Şam'da Abdurrahman el-Evzai, Ö 156 Taksim 772, Yemen'de Ma'mer, Ö 153 Taksim 770, Horasan'da İbn el-Mübarek, Ö 181 Taksim 797 ve Mısır'da el-Leys İbn Sa'd, Ö 175 Taksim 791 hadis derlediler. Bunların hangisinin önce hadis derlediği bilinmiyor. Yalnız Mekke'de İbn Cüreyye, 150 Taksim 767 tarihinde vefat ettiğine göre önce onun derlediği söylenebilir. Böylece 3. asırdaki büyük derleyiciler tabakasına gelinmiştir. Hadis değerleyenlerden kimi yazdıkları hadisleri konularına göre, kimi de ravi, aktarıcıların adlarına göre düzenlemiştir. Ancak Malik'in Muvatta'ı dışında 2. asır derleyicilerinin hiçbirinin eseri bize kadar ulaşmamıştır. Kuşkusuz en büyük muhaddis, hadis derleyici İmam Buhari, Muhammed İbn İsmail İbn İbrahim İbn el-Muğire İbn Berdizbey'dir. 194 tarihinde Buhara'da doğmuş, küçükken babasını kaybetmiş olan Buhari, okula verilmiş, 10 yaşında hadis ezberlemeye başlamış, 16 yaşlarındayken İbn Mübarek ve Vekî'nin kitaplarını ezberlemiştir. Kendisinden önceki muhaddisler hep kendi bölgelerinde dolaşıp hadis derlerken o bölgesindeki hadisleri derledikten sonra Bel, Merv, Neysabur, Rey,
Bağdat, Basra, Küfe, Mekke, Medine, Mısır, Şam, Kayseri, Askalan ve Humus'u dolaşıp oradaki muhaddislerle görüşmüş ve hadis derlemiştir. Kitabını konulara göre düzenleyen Buhari, hadisin sağlamlığı için bir takım kriterler koymuştur ki bunlara Şurutül Buhari, Buhari'nin şartları denilir. Müslim'in de kendine özgü şartları vardır ki bunlara Şurutü Müslim, Müslim'in şartları denilir. Bu iki imamın şartları arasında ortak ve ayrı yönler vardır. Her ikisi de 1. Hadisin senedinin kopuksuz olmasını, 2. Ravilerin Müslüman, doğru, zayıf ravi yerine sağlam ravi koymak suretiyle zinciri değiştirmeyen, gayrimüdellis, karıştırıcı, sözleri birbirine karıştırıcı olmayan, güvenilir, hafızası güçlü, akıllı, az yanılan, inancı sağlam olması şartını koşarlar. Ayrıca Buhari, Zühri ve Nafi gibi çok hadis rivayet eden hadis bilginlerinden hadis aktanları da derecelerine ayırır. Ravi bunlarla sıkı veya seyrek ilişkisini ezberleme ve iyi aktarma gücüne göre derecelendirir. Bunlarla sıkı ilişkisi olanları birinci dereceye, az görüşenleri ikinci dereceye koyar. Her ikisinden de rivayet alır ama ikinci dereceden aldıklarına çoğu kez açıklama yapar. Müslim ise her iki derecedeki raviden aktarma yapar. Az hadis rivayet edenlerden aktaranlardaysa her iki imam da sadece sağlamlık, güvenilirlik ve az yanılma şartını ararlar. Başka şart aramazlar. Büyük hadis eleştirmenleri Buhari 1. Kitabının tertibi ve başlık ve içerik arasındaki ilişki 2. Hadisleri bölmesi, hadisin bir parçasını bir konuda, başka bir parçasını da başka bir konuda zikretmesi 3. Bazı hadislerinin içeriği 4. Ve bazı zayıf ravilerden hadis derlemesi bakımından eleştirirler. Hadisçiler Buhari'nin 110 hadisini eleştirirler ki bunlardan 32'si Müslim'de de vardır. 78'i sadece Buhari'de mevcuttur. Bu hadislerde büyük sakatlık görmektedirler. Mesela Buhari ve Müslim Malik Zühri Enes'ten şu hadisi rivayet ederler. Biz ikindi namazını kılıyorduk. Sonra içimizden biri Kuba'ya gider, henüz güneş yüksekteyken oraya varırdı. Müslim Mesacit 193b34. Muhaddisler Malik'in bu rivayetini eleştirerek doğrunun Kuba değil, Avali olduğunu söylerler. Enes'ten gelen başka rivayette Kuba yerine Avali geçer. Müslim Mesacit b34h192. Muhaddisler Buhari'nin 80 ravisini zayıf görmüşlerdir. Gerçekte bu sorun çok çetin sorundur. İnsanların iç hallerini bilmek mümkün değildir. Evet, açık hatalar görülür ama gizli de yapılanlar bilinmez. Ayrıca insanın insanı değerlendirmesi de çok farklıdır. Kiminin sağlam gördüğünü öbürü yalancı görmektedir. Mesela Muhammed İbn İshak'a kimi yalancı, Deccal derken kimi de onu sağlam görmektedir. Mutasavvuf müfessirlerinden hakimin en büyük velilerden saydığı Ebu Abdurrahman Es-Selemi'yi bir rakibi hadis uydurmakla suçlamış, sonra bu suçlama literatüre geçmiş ve bu büyük insan hadis uydurmacısı olarak biline gelmiştir. Üzerinde doktora tezi hazırladığımız bu büyük mutasavvufun bütün hadislerinin kendisinden önceki literatürde mevcut olduğunu tespit ettik ve bu suçlamanın bir haset sonucunda ortaya atıldığını kanıtladık. İnsanların bir başkasını değerlendirmede psikolojik durumlarının büyük etkisi olduğu bir gerçektir. Muhaddislerin değerlendirmesi de birbirinden farklıdır. Kimi harici ve mutezili gibi bidatçı saydıklarının hadisini kabul etmezken, kimi de bunların inançlarına ilişkin olmayan rivayetlerini kabul etmiştir. Bazı muhaddisler, yöneticilerle ilişkisi olanların, dünya ile uğraşanların ne kadar sağlam doğru da olsalar hadislerini kabul etmezlerken, kimileri de doğruysalar bunların hadislerini almakta bir sakınca görmemişlerdir. Hatta bazı muhaddisler, şaka yapanın dahi hadisini kabul etmeyecek ölçüde katı davranmıştır. Ahmet Emin bu konuda şu örneği anar. Basra müziklerinin bazıları yolun üstüne para kesileri koyup saklanırlar. Gelip geçenlerden biri eğilip de parayı almaya kalkarsa hemen fırlar bağırırlarmış. Adam da utanarak keseyi yerine koymuş. Muzipler katıla katıla gülerlermiş. Hadisçilerden biri bunları cezalandırmak için bir keseye cam parçaları konmasını, muzipler bağırınca yerden alınmış para kesesi yerine bu cam parçaları dolu kesenin bırakılmasını caiz gören bir fetva vermiş. Bu fetvasından ötürü bazı hadisçiler onu mecruh, güvenilmez görmüşken bazıları da güvenilir olduğunu söylemişlerdir. İşte bu nedenler dolayısıyla kişiler hakkında hüküm vermek güçtür. Hakkında çelişkili hüküm verilenlerin en bariz örneklerinden biri de İkrimedir. İbn Abbas'ın kölesi olan İkrime, dünyayı hadis ve tefsir rivayetleriyle doldurmuştur. Aslında İbn Abbas'ın Kuzey Afrikalı bir kölesi olup, İbn Abbas'ın vefatından sonra özgürlüğe kavuşturulan İkrime, bazı hadisçiler tarafından yalancılık ve harici görüşler benimsemekle, emirlerin ödüllerini kabul etmekle suçlanmış ve yalanından birçok örnekler anlatılmıştır. Mesela Sa'd İbn Museyyib'in Mevlası Bürde, İkrime'nin İbn Abbas'ın üstüne yalan atması gibi sen de benim üstüme yalanlar atma dediği anlatılır. Said İbn el-Müseyyib, İkrime'nin birçok hadisini yalanlamıştır. Kasım da, İkrime yalancıdır. Sabahleyin bir hadis söyler, akşamleyin onun tersini söyler demiştir. Bunun yanında onu güvenilir, sağlam görenler de vardır. Taberi ona tam güvenmiş, tefsirini ve tarihini onun aktardığı hadislerle doldurmuştur. Ahmet İbn Hanbel, İslak İbn Rahvey, Yahya İbn Ma'in gibi hadisçiler de İkrime'yi sağlam görmüşlerdir. Bundan dolayı Buhari onun sağlamlık tarafını yeğleyerek ondan birçok hadis rivayet etmiştir. Müslim ise onun yalancılık tarafını daha kuvvetli bulmuş ve bir tek hadis dışında ondan hadis almamıştır.